Ayrım 2. Medusa Darbesi. Robert Ludlum. Sayfa 14. 2. Bölüm. Güneş Colorado'daki Sangre de Cristo dağlarının arkasına gizlenirken kobra helikopter ışıkların arasından çıkarak ağaçlara doğru gitti. Beton pist kalın tahta ve camdan yapılmış büyük dikdörtgen evden 20-30 metre uzaktaydı. Büyük manevra yeteneği olan bu helikopterlerin pilotları Colorado Springs'teki Cheyenne üssünden sağlanıyordu. Hiçbirinin rütbesi albaydan aşağı değildi. Hepsi hakkında Washington'da Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından araştırma yapılmıştı. Pilotlar hiçbir zaman dağdaki bu eve yapılan yolculuklardan söz etmezlerdi. Bu yer uçuş planlarında da belirtilmiyor, helikopter havalandıktan sonra emir telsizle veriliyordu. Zaten bu yer hiçbir haritada da gösterilmemişti. Ne müttefikler ne de düşmanlar bu yeri biliyorlardı. Tam güvenlik sağlanmıştı. Burası dünya siyasetini etkileyen, çok hassas işler yapan ve birlikte hükümet binaları dışında, hatta içinde bile görülmeleri sakıncalı olan kişiler tarafından kullanılmaktaydı. Dostlar ve düşmanlar arasında bu adamların yaptıkları işleri bilenler vardı. Onların bir araya geldikleri görülürse hemen tehlike çanları çalmaya başlardı. Kobra'nın kapısı açıldı, çelik bir merdiven piste indi. Şaşkınlığı belli olan bir adam projektörle ışıklandırılmış yere indi. Onu üniformalı bir general izledi. Sivil adam orta yaştaydı. Yine orta boylu ve inceydi. İnce çizgili takım elbise ve beyaz gömlek giymiş, şal örneği bir kravat takmıştı. O sert ışıkta bile her şeyi kusursuz görünüyordu. Subayın peşi sıra beton yoldan geçerek evin yan kapısına gitti. Onlar yaklaşırken de kapı açıldı. İçeriye sadece sivil adam girdi. ''General, tanıştığımıza sevindim Bay McAllister'' dedi. ''Sizi başka biri geri götürecek.''
''Yani siz gelmiyor musunuz?''
''General, ben hiç oraya girmedim.'' diyerek gülümsedi. ''Ben sadece gelenin siz olduğunu anlamakla görevlendirildim.'' ''Sizi B noktasından C noktasına götürmem emredilmişti. İyi günler.''
McAllister içeriye girdi. İç güvenlikten olduğu anlaşılan hoş yüzlü, iyi giyimli, çevik, boylu boslu bir adam onu duvarları tahta kaplama bir koridora soktu.
''Yolculuğunuzun iyi geçtiğini umarım efendim.''
''Bu nesnelerle rahat yolculuk yapılabilir mi ki?''
Muhafız güldü. ''Bu taraftan efendim.'' Koridordan geçerek üst köşelerinde iki kırmızı ışık yanan çift kanatlı bir kapıya geldiler. Duvarlara ayrı devrelere bağlı kameralar takılmıştı. Edward McAllister 2 yıl önce Hong Kong'dan ayrıldığından beri böyle aygıtlar görmemişti. İngiliz gizli servisinin AHA 16 özel bölümüne atandığı için Hong Kong'a gitmiş ve orada da fazla kalmamıştı. İngilizlerin güvenlik konusunda çılgın denilecek kadar kuşkucu olduklarını düşünmüştü. Zaten onları da bir türlü anlayamamıştı. Aslında kendilerinin kolaylıkla halledebilecekleri küçük bir iş yapmıştı. Bunun için bir de teşekkür mektubu almıştı. Muhafız kapıya vurdu, bir çıtırtı oldu. Adam kapının sağ kanadını açtı.
''Diğer konuğumuz geldi efendim.''
Bir ses karşılık verdi, ''Çok teşekkür ederim.'' Bu sesi yıllarca radyo ve televizyondan duymuş olan McAllister şaşırdı. İçerideki adam kusursuz, güzel İngilizcesini çok pahalı özel okullara, daha sonra da Londra'da yaptığı çalışmaya borçluydu. McAllister kendisini durumu hazırlamaya vakit bulamadı. Kırışık yüzünden 70'ini geçtiği belli olan, kır saçlı, son derece şık erkek, büyük bir masanın arkasından kalkarak yaklaştı ve elini uzattı.
''Sayın Müsteşar, gelmekle ne iyi ettiniz. Kendimi tanıtabilir miyim? Ben Raymond Haviland.''
''Sizin kim olduğunuzu kesinlikle biliyorum Sayın Elçi. Bu benim için bir onurdur efendim.''
''Mevkii olmayan bir elçi McAllister. Yani bu durumda pek ayrıcalığım kalmadı. Ama yine de görev var.''
''Son 20 yıldır hiçbir ABD başkanı siz olmadan ayakta kalamazdı.''
''Bazıları orsa boca gittiler Bayın Müsteşar. Ama siz devlet işlerindeki deneyiminiz dolayısıyla bu konuda benden daha bilgilisiniz sanırım.''
Diplomat başını çevirdi.
''John Reilly ile tanışmanızı istiyorum. Kendisi hakkında hiçbir şey bilmememiz gereken Ulusal Güvenlik Kurulu'nun üyelerinden biri. Çok da bilgili. Onun pek korku verici bir hali yok değil mi?''
McAllister öyle olduğunu umarım diyerek masanın önündeki deri koltuklardan birinden kalkan Reilly'nin elini sıkmak için yaklaştı.
''Tanıştığımıza sevindim Bay Reilly.''
Kızıl saçlı, alnı çilli, şişmanca adamın çelik çerçeveli gözlüğünün arkasındaki gözlerinde dostluk yoktu. Keskin bakışlı ve soğuktu bu gözler.
Sayın Müsteşar.
Haviland masasının arkasına geçerek McAllister'a oturmasını işaret etti.
Bay Riley çizgiyi aşmama için burada bulunuyor. Yani bazı şeyleri söyleyebileceğim ve bazılarını da söyleyemeyeceğim. Belirli şeyleri de sadece kendisi söyleyecek.
Elçi oturdu.
Bu durum size biraz esrarlı gelebilir ama korkarım bu anda da yapabileceğim başka bir şey yok.
5 saat önce Andrews Hava Kuvvetleri üssüne gitmem emredildiğinden beri her şey esrarlı zaten Sayın Elçi Haviland. Neden buraya getirildiğim konusunda bir fikrim bile yok.
Diplomat Rayleigh'e bir göz attıktan sonra, öyleyse size işin ana hatlarını anlatmama izin verin dedi. Bu ülkeye olağanüstü bir hizmette bulunacak durumdasınız. Hatta bu görev ülkemizin çıkarlarını da aşıyor. Uzun ve onurlu mesleğiniz boyunca yapmış olduğunuz işlerden hiçbiri bu kadar önemli olamaz sanırım.
Anlayamadım. Nasıl?
Diplomat Uzak Doğu dedi. Siz Harvard'da Uzak Doğu ile ilgili doktoranızı verdikten sonra 20 küsur yıldır dış işlerinde çalışmaktasınız. Yıllarca Asya'da görev yaparak ülkenize yararlı oldunuz. Sizin Uzak Doğu siyasetini çok iyi bilen bir uzman olduğunuzdan eminim.
Çok teşekkür ederim ama Asya'da başkaları da var. Benden daha üstün duruma gelenler var.
Bunlara olaylar ve atamalar neden oldu Sayın Müsteşar? Açık konuşalım. Siz başarılı oldunuz.
Beni ötekilerden ayıran nedir? Neden bu iş için onlardan daha uygun sayılıyorum?
Çünkü hiç kimse Çin Halk Cumhuriyeti'nin iç işleri konusunda sizin kadar bilgili değil. Siz Washington'la Pekin arasındaki konferanslarda önemli rol oynadınız. Hem diğerlerinden hiçbiri 7 yıl Hong Kong'da kalmadı. Özellikle bizden hiç kimse o bölgede İngiliz hükümetinin AHA 16 özel servisine kabul edilmedi.
McAllister kendisine hiç de önemli gelmeyen son görevin elçi için bir anlam taşıdığını sezdi.
Askeri haber alma servisindeki görevim önemsizdi.
Onlar size güvendiler McAllister, hala da güveniyorlar.
Sanırım bu güven bu görev için önemli galiba.
Evet öyle, bu son derece önemli.
Bu görevin ne olduğunu öğrenebilir miyim?
Evet.
Haviland Ulusal Güvenlik Kurulu'nun üyesine baktı.
Rayleigh yerinde kımıldandı. Sanırım sıra bende.
McAllister'a diktiği gözleri soğuk değildi şimdi. Anlayış bekler gibi bakıyordu.
Şu anda konuşmamız banda alınıyor. Bunu bilmek sizin hakkınızdır. Yalnız bu işte bizim hakkımız da var. Burada duyacaklarınızı gizleyeceğinize yemin edeceksiniz. Çünkü bu bilgiler sadece ulusal güvenliğimiz için değil, dünya için de çok önemlidir. Bu koşulu kabul ediyor musunuz? Bu yemini unutacak olursanız Ulusal Güvenlik Kurulu'nun gizli oturumunda suçlanacaksınız.
Ne olduğunu bilmediğim bir konuda nasıl yemin edebilirim?
Size işle ilgili bir fikir vereceğim. Bu evet ya da hayır demeniz için yeterli olacaktır. Kabul etmezseniz buradan alınarak Washington'a gönderileceksiniz.
Devam edin.
Pekala.
Rayleigh sakindi.
Burada geçmişte kalan, pek eski olmayan ama güncelliğini kaybetmiş belirli olayları konuşacağız. Bu olayları biz inkar etmiş, daha doğrusu gömmüştük. Bu size aşina geldi mi Sayın Müsteşar?
Ben Dışişleri Bakanlığındanım. Açıklanması işe yaramayacak, geçmişi gömeriz. Dün iyi niyetle verilen kararlar yarın sorun yaratabilir. Biz de tıpkı Sovyetler ya da Çinliler gibi bu değişiklikleri kontrol edemeyiz.
Haviland çok iyi açıkladınız dedi.
Rayleigh elini havaya kaldırdı.
Hayır, bu yeterli değil. Müsteşarın deneyimli bir politikacı olduğu belli. Kendisi ne evet dedi ne de hayır. Kararınız nedir? Bize katılmak mı istiyorsunuz yoksa gitmek niyetinde misiniz?
Dışişleri Müsteşarı, ben bir profesyonelim dedi. İstediğiniz adam bensem bir seçeneğim yok değil mi?
Korkarım bu yeterli değil. Yemin ettiğinizi duymam gerekiyor.
McAllister kaşlarını çattı.
Ben Edward Newton McAllister. Bu konferansta söylenecek her şeyi gizleyeceğime yemin ediyorum. Bu anlaşmayı bozacak olursam gizli görülecek bir davada suçlanacağımı biliyorum.
Yalnız böyle bir dava olursa beni suçlayacaklarla yüzleşme hakkına sahip olmalıyım. Yani onların ifadeleri, imzalı belgeleri yeterli sayılmamalıdır. Bunu eklememin nedeni var. Ettiğim yemini bozmama neden olacak bir durum düşünemiyorum.
Rayleigh yumuşak sesle ama böyle koşullar vardır diye anımsattı.
Benim kitabımda yok.
Aşırı can acısı, verilecek türlü ilaç, sizden daha deneyimli kadın ve erkeğin tuzaklarına düşmek. Evet, böyle koşullar var Sayın Müsteşar.
Sözümü yineleyeceğim. Böyle bir dava olursa beni suçlayanlarla yüzleşme hakkım bulunmalı.
Bu bizim için yeterli. Raylı gözlerini duvara dikti. Bandı durdurun ve fişleri de çekin. Onaylayın.
Yukarıdaki bir yerdeki bir hoparlörden ses yükseldi.
Onaylandı. Artık kayıt yapılmıyor.
Kızıl saçlı adam, devam edin Sayın Elçi dedi. Ben gerektiğinde sözünüzü keserim.
Bunu yapacağından eminim Jack.
Havilland McAllister'a döndü. Daha önceki sözümü geri alıyorum. Bu adam gerçekten çok tehlikeli. 40 yıllık hizmetimden sonra rejim yapması ve ne zaman susacağını bilmesi gereken kızıl saçlı, küstah bir delikanlı bana sesimi kesmemi söylüyor. Üç adam gülümsedi. Yaşlı diplomat havadaki gerginliği azaltmasını iyi biliyordu.
Ne dersin McAllister? Birlikte Moskova'ya kaçalım. Bizi Rayleigh'nin ayarttığını söyleyelim. Ruslar bize birer av köşkü verirler. Bu da hapsi boylar.
Daçayı size verirler Sayın Elçi. Ben 12 Sibiryalı'yla bir daireyi bölüşürüm. Hayır, teşekkür ederim. Hem o benim sözümü kesmiyor.
Havilland ciddileşti. Müsteşarı süzerek hafif sesle, ''Siz Jason Bourne'u duydunuz mu hiç?'' diye sordu.
''Asya'da görev yapıp da onu duymamak mümkün mü? 35-40 cinayet. Kiralık katil şimdiye kadar kendisine kurulan tuzakların hepsinden kaçmayı başardı. Tek düşündüğü cinayet karşılığı alacağı para olan patolojik bir katil. Söylediklerine göre Amerikalıymış. Kendisi ortadan kaybolduğu için bilemiyorum. Onun kiliseden kovulan bir rahip, milyonlar çalan bir ithalatçı, Fransız lejyonundan kaçan bir serseri olduğunu söylüyorlar. Daha türlü hikaye var. Tek bildiğim onun hiç yakalanmadığıdır. Onu yakalayamamamız da uzak doğudaki siyasetimiz için bir yüz karasıdır.
Burun belirli kimseleri mi öldürüyordu?
Hayır, birbiriyle ilgisi olmayan cinayetler. Şurada iki banker, orada üç ateşe, yani siyah ajanı demek istiyorum. Delhi'de İçişleri Bakanı, Singapur'da bir sanayici, sonra pek çok politikacı. Hem de dürüst oldukları bilinen insanlar. Onların arabaları yollarda havaya uçtu, dairelerinde bombalar patladı. Ayrıca eşlerine ihanet eden kadınlarla erkekleri ve adları skandallara karışan kimseleri de temizledi. Jason'ın öldürmeyeceği kimse yoktu. Hiçbir öldürme yöntemini de fazla kanlı ya da adi bulmadı. Hayır, o düzenli cinayet işlemedi. Ortadaki tek gerçek sadece para. En fazlasını vereni dinliyor. O bir canavardı. Bir canavardır, hala sağsa tabii. Havilland öne doğru eğilerek gözlerini müsteşara dikti.
Demek birden ortadan kayboldu. Asya'daki elçilik ve konsolosluklarımızdan onunla ilgili bir söylenti, bir dedikodu duymadınız mı?
Bazı şeyler söylendi ama bunların hiçbiri kanıtlanmadı. Bourne'un son görüldüğü yer olan Macau'dan epey haber geldi. Polis onun ölmediğini, Avrupa'ya giderek zengin müşteriler aradığını bildirdi. Polis ayrıca Bourne'un birkaç işi de başaramadığını söyledi. Bir seferinde yanlış birini Malezyalı bir gangsteri öldürmüş. Bir diğerinde de müşterisinin karısının ırzına geçmiş. Doğrusunu isterseniz biz hikayenin ilk yarısını kabul ettik. Bourne yanlış adamı öldürmezdi. Bu tür yanlışlıklar yapmazdı. Onun müşterisinin karısına saldırdığını da sanmıyorum. Böyle bir şeyi ancak nefret ya da intikam için yapabilir. Adamı bağladıktan sonra seyretmeye zorlamış, sonra karısıyla birlikte öldürmüş olabilir. Hayır, çoğumuz ilk hikayeyi uygun bulduk. O da büyük balıkların bulunduğu Avrupa'ya gitmiş olabilir.
Havilland arkasına yaslandı. Sizin bu hikayeyi kabul etmeniz sağlandı aslında.
Ne demek istiyorsunuz?
Jason Bourne Asya'da Vietnam Savaşı'ndan sonra sadece tek bir kişiyi öldürdü. O da kendisini temizlemeye kalkışan bir işbirlikçi, bir haindi.
Şaşıran McAllister diplomata baktı. Anlayamıyorum.
Anlattığınız Jason Bourne hiç var olmadı. O sadece bir efsaneydi.
Ciddi olamazsınız.
Yok, çok ciddiyim. O sıralar Uzak Doğu çok olaylıydı. Altın üçgenden dünyaya uyuşturucu yayan örgütler birbirleriyle ve çevreyle savaş halindeydiler. Düşlerden geçirilemeyecek kadar fazla paralarla türlü görevliyi elde ediyorlardı. Oralarda bir cinayet işlendiğinde Jason Bourne sahnede oluyor ve suçu üstleniyordu.
McAllister ama katil oydu diye ısrar etti. O iz bırakıyor, özellikle kanıt bırakıyordu. Herkes bunu biliyordu.
Herkes öyle sayındı Sayın Müsteşar. Polise alaylı bir telefon, postayla gönderilen giyim eşyası, bir gün sonra çalılıkta bulunan siyah mendil. Bunların hepsi bir stratejinin bölümleriydi.
Strateji mi? Siz neden söz ediyorsunuz?
Jason Bourne. Gerçek Jason Bourne mahkum olmuş bir katildi. Vietnam Savaşı'nın son aylarında Tam Quan denilen bir yerde kafasına sıkılan bir kurşunla öldü. O adam bir vatan hainiydi. Cesedini çürümesi için ormanda bıraktılar. Böylece ortadan kayboldu. Birkaç yıl sonra onu öldüren adam bir projeyi gerçekleştirmek için Bourne'un kimliğine büründü. Bu plan çok başarılı olacaktı ama iş çığırından çıktı. O cesur adam, Jason Bourne adını alarak 3 yıl bizim için çalışan adam yaralandı. Belleğini kaybetti. Ne kim olduğunu ne de yapacaklarını biliyordu.
Aman tanrım.
Adam tehlikedeydi ve çaresiz kalmıştı. Akdeniz'de bir adada alkolik bir doktorun yardımıyla kimliğini, geçmişini öğrenmeye çalıştı. Ama korkarım bunu başaramadı. Ancak onunla dost olan kadın başarısızlığa uğramadı. Şimdi o kadın Bourne'la evli. Kadının sezgisi güçlüydü ve onun katil olmadığını anlamıştı. Kadın onu zorlayarak sözlerini, yeteneklerini incelemesini sağladı. Böylece sonunda adamımız bizimle temas kurabilecekti. Ama biz dünyanın en ileri haber alma örgütü olmamıza karşın insanca düşünemedik. Onu öldürmek için bir tuzak kurduk.
Reyli sözünü kesmek zorundayım dedi.
Neden? Biz bunu yaptık ve bu konuşma banda alınmıyor. Bu konuda ABD hükümeti değil bir kişi karar verdi. Bunun belirtilmesi gerekir efendim.
Diplomat başını salladı. Pekala. O adamın adı Conklin'di. Hükümet görevlileri de onun kararına uydu. Yani tuzak kuruldu.
Riley onun hayatını da yine aynı görevler kurtardılar diye cevap verdi.
McAllister afallamıştı. Ama neden? O bizden biriymiş. Onu neden öldürmek isteyelim?
Adam belleğini yitirmişti. Bizimkiler onun karşı tarafa satıldığını düşündüler. Kendisiyle temasta olan 3 ajanı öldürüp 5 milyon dolarla ortadan kaybolduğunu sandılar.
5 milyon mu? Müsteşar hayretle baktı. Yani ona bu kadar büyük paralar teslim edilebiliyor muydu?
Elçi evet dedi. Bu da projenin bir bölümüydü.
Riley araya girdi. Biz bir katil yaratmıştık. Onun sayesinde Avrupa'nın en korkunç suikastçısını yakalayacaktık.
Carlos'u mu?
Çok zekisiniz Sayın Müsteşar.
Başka kim vardı ki? Asya'da Bourne'la çakalın yaptıklarını karşılaştırırlardı.
Harland biz de öyle olmasını istedik diye devam etti. Bu işi planlayan Treadstone 71 adlı grupta Bourne'un cinayetlerinin dikkati çekmesi için gerekenleri yapıyordu. Bu grup New York'ta 71. sokakta güvenli bir evde çalışıyordu. Jason Bourne da burada yeniden doğmuş ve eğitilmişti. Orası önemli bir merkezdi. Bu adı unutmamalısınız.
McAllister düşünceliydi. Anlıyorum. Bourne'un ünü artınca Carlos kendisine meydan okunduğunu düşünmeye başladı. O zaman Bourne Avrupa'ya gitti. Carlos'un ortaya çıkıp kendisine kafa tutmasını sağlayacaktı. Çok ilginç. Olağanüstü bir oyun. Bourne adını alan bu hayali katilin 3 yıl bu rolü sürdürdükten sonra yaralandığını söylediniz.
Havilland vuruldu diye karşılık verdi. Kafatasına ateş edilmiş ve kemikler kırılmıştı. Bu yüzden belleğini tamamen yitirdi.
Aman tanrım.
Bütün olanlara karşın o adam Kanada hükümetinde görevli olan ekonomi uzmanı kadının yardımıyla projeyi başarıya eriştirecek duruma bile geldi. Olağanüstü bir hikaye değil mi?
Lütfen devam edin. O adam kimdi? Nereden gelmişti?
Adı David Webb, kendisi şimdi Maine'de küçük bir üniversitede doğu bilimleri doçenti. Kendisini o labirentten çıkaran Kanadalı kadınla evlendi. O olmasaydı adam ölürdü, Zürih'te cesedini bulurlardı.
McAllister inanılır gibi değil diyerek içini çekti.
İkinci ayrımın sonu, sayfa 24.